Ayrım 18, Mavi Ufuklar, Wilbur Smith, sayfa 170. Albay Stephanus Kaiser, yüzbaşı Kutz'un kestiği ince dalı asa olarak kullanarak 3 gün boyunca topalladı. Otanto savaşçılarından biri olan adamı Goffel, diğer kolunun altına girerek ona destek olmaya çalışıyordu. Ayaklarının altında kayan gevşek çakıllarla dolu engebeli dağ yolu sanki sonsuzluğa doğru uzanıyordu. Kaiser yürüyüşün 3. gününde öğle vaktinden 1 saat önce daha fazla ilerleyemeyeceğini anladı. İzledikleri yolun kenarındaki kayaya inleyerek çöktü. ''Goffel, seni işe yaramaz pislik, çizmelerimi çıkar!'' diye bağırdı öfkeyle ve ayaklarından birini uzattı. Goffel tozlu, büyük aşınmış çizmeyi tüm gücüyle çekti ve çıkarınca geriye doğru birkaç adım geriledi. Diğer adamlar toplanıp çizmeden kurtulmuş ayağa gözlerini dikerek baktılar. Çorabı kanlı bir paçavraya dönmüştü. Su toplayan bölgeler patlamış, cılk yara olmuştu. Yaralardan deri parçaları sarkıyordu. Yüzbaşı Kut soluk renkli gözlerini kırpıştırdı. Kirpikleri o kadar açık renkti ki yok gibiydiler. Bu yüzden bakışları her şartta donuk görünüyordu. ''Albayım, ayaklarınız bu durumdayken yola devam edemezsiniz.'' ''Ha şunu bileydin. Son 30 kilometredir ben ne diyorum gerizekalı?'' diye kükredi Kaiser. ''Adamlarını toparla, beni taşımak için bir tahtrevan yapsınlar.'' Adamlar birbirlerine baktılar. Kaiser'ın taşımalarında ısrar ettiği malzemeler yüzünden yükleri zaten çok ağırdı. İngiliz avcı eğeri, katlanan kamp sandalyesi ve döşeyi, fazladan taşıdıkları eşyaları birkaçıydı. Bunlar yetmezmiş gibi bir de albayı taşıyacaklardı, öyle mi? ''Albayı duydunuz,'' dedi Kutz adamlara dönerken. ''Richter, Le Riche ile 2 sağlam sedir ağacı dalı bulun. Süngülerinizi kullanarak üzerlerindeki fazlalıkları budayın ve şekillerini düzeltin. Albayın eğerini dallara bağlayacağız.'' Adamlar aceleyle işe koyuldular. Kaiser kanayan çıplak ayakları üzerinde sekerek dere kenarına gitti ve suyun kenarına oturdu. Sızlayan ayaklarını soğuk suya soktu ve rahatlayarak iç geçirdi. ''Kutz!'' Yüzbaşı hızla albayın yanına seyirtti. ''Emredin albayım.'' Dere kenarında hazır olda duruyordu. Geniş omuzlu, dar kalçalı, atletik yapılı bir adamdı. 10.000 gulden kazanmaya ne dersin? Kaiser sesini alçaltmıştı. Kut sözü edilen paranın miktarını düşündü. O anki rütbesinde kalacağı düşünülürse 5 yıllık geliriydi bu miktar. Orduda daha fazla yükselebileceğini hiç sanmıyordu. Bu oldukça büyük bir miktar para efendim, dedi temkinli davranarak. ''O genç Courtney piçini istiyorum. Onu hayatımda istemiş olduğum her şeyden daha fazla istiyorum.'' ''Anlıyorum albayım.'' diyerek başını salladı kuz. ''Onu kendi ellerimle yakalamak isterdim.'' Bu düşünce üzerine bir kobra gibi sırıtarak yumruklarını sıktı. ''Kaçmayı başaracak Kutz,'' dedi Kaiser üzgünce. ''Biz kaleye döndüğümüz sırada o koloni sınırlarına ulaşmış olacak ve onu bir daha asla görmeyeceğiz.'' Vok ve beni aptal yerine koydu. İtibarımı 2 paralık etti. Kutz bu sözler üzerine hiç tepki vermedi. Dudaklarına kadar gelen gülümsemeyi zar zor bastırmıştı. Bu öyle büyük bir marifet değil diye düşündü. Albayı aptal yerine koymak pek de zor sayılmazdı. Kaiser adamın gülümsemesini bastırmaya çalıştığını görmüştü. Senin durumun da farklı değil Kutz. Kolonideki her sarhoş seni diline dolayacak. Fahişeler bile senden küçümseyerek bahsedecek. Alay konusu olacaksın. Önümüzdeki yıllarda içtiğin içkilerin parasını vermek zorunda kalacaksın. Kutz'un yüz ifadesi karardı ve kaşları öfkeyle çatıldı. Kaiser iyice bastırdı. Ama o genç piçi elimize geçirip meydanda herkesin gözü önünde dar ağacında sallandırırsak bunların hiçbiri gerçekleşmez. ''Kuzeye soyguncular yoluna doğru ilerliyor.'' diye itiraz etti Kuz. ''Vok arkasından askeri birlik gönderemez. Hükümdarlığın dışında kalıyor. Vali Van de Witten buna asla izin vermez. Zeventien konseyinin kararlarına aldırmazlık edemez.'' ''Şirket hizmetinden senin için süresiz izin alabilirim aziz dostum. Ücretli izin elbette. Ayrıca bir av seferi için sınırları geçme yetkisi de verebilirim. Yanına Ziya'yı birkaç tane de iyi adamımı veririm. Belki Richter ile Le Riche. Gereken tüm ihtiyaçlarınızı da tedarik ederim. Ya başarırsam? Ya Courtney'yi enseleyip kaleye getirirsem? Vali Van de Witten ile Vok'un genç biçim kellesine 10.000 altın guldenlik ödül koymasını sağlayacağım. Başını bir fıçı şaraba yatırıp turşu halinde de getirebilirsin. Bunları düşününce Kutsun gözleri irileşti. 10.000 guldeni olursa Tanrı'nın unuttuğu bu lanet olası topraklardan kurtulabilirdi. Elbette Hollanda'ya dönemezdi. Ülkesinde başka bir isimle tanınıyordu ve ardında sonu kürek mahkumluğunda bitecek yarım kalmış meseleler bırakmıştı. Bununla birlikte Batavia, barbarlar kıtasının ucundaki bu gelişmemiş koloni yanında cennet sayılırdı. Kutz bir an için erotik hayallere kapıldı. Javalı kadınlar güzellikleriyle ünlüydü. Kolonideki maymuna benzeyen Hotanto kadınlarını hiçbir zaman beğenmemişti. Dahası kan görünce gözünü kırpmayan, kılıç ustası bir silahşör için doğuda çok daha iyi fırsatlar vardı. Belindeki bir kese altın, kılıç ve silah becerilerini sergilemesi için onu fazlasıyla heveslendirebilirdi. ''Ne diyorsun Kutz?'' diye soran Kaiser Kutz'un hayallerini böldü. 15.000 diyorum. Aç gözlü bir adamsın Kutz. 15.000 gulden bir servet eder. Siz zengin bir adamsınız albay diye belirtti Kutz. Asil yürek ve kırağı için 2.000 gulden ödediğinizi biliyorum. Size Courtney'in kellesinin yanı sıra 2 atı da getireceğim. Çalınan 2 atının ismini duyunca Kaiser'ın kontrol altına tutmaya çalıştığı öfkesi tüm şiddetiyle yüzeye çıktı. Atları Avrupa dışındaki en iyi hayvanlardandı. Parçalanmış ayaklarına baktı. Çalınan atları için hissettiği acı, o an hissettiği acıdan az değildi. Yine de kendi cebinden çıkacak 5.000 gulden küçük bir servet sayılırdı. Kutz, albayın kararsızlığını görmüştü. Küçücük bir hamleyle bu iş tamamdı. ''Bir de aygır var.'' dedi. ''Ne aygırı?'' Kaiser gözlerini ayaklarından çekti. ''Noel'de sizi yenen aygır, ateş topu. Jim Courtney'in atı, pazarla onu da katıyorum.'' Kaiser'ın savunmaları zayıflıyordu ama son bir şart öne sürdü. ''Kız, şu mahkum kız, onu da istiyorum.'' ''Önce biraz tadına bakacağım.'' Kutz bu pazarlıktan giderek daha çok hoşlanıyordu. ''Onu sana canlı getireceğim ama biraz hasar görmüş olacak.'' ''Muhtemelen zaten hasar görmüştü.'' diyerek güldü Kaiser. ''Courtney onunla işini bitirdiğinde daha da hasar görmüş olacağından eminim. Kızı sadece dar ağacında sıkı bir gösteri için istiyorum.'' Halk ipte genç bir kızın sallandığını görmeye bayılır. Ondan önce kıza ne yapacağın umurumda değil. O halde anlaştık dedi Kutz. Courtney kız ve 3 at diyerek başını salladı Kaiser. Her biri için 3 toplam 15.000. Albayı taşıma işini paylaşacak 10 adam vardı. 4 kişilik takımlar saat başı yer değiştiriyordu. Zamanı Kaiser'ın altın saatiyle belirliyorlardı. Eğer İngiliz stiliydi ama Hollanda'nın en iyi eğer ustasının elinden çıkmıştı. Dalları paralel bir şekilde yerleştirip eğeri aralarına sabitlediler. Kaiser çıplak ayaklarını üzengilere geçirmiş rahatça oturuyor, 2 adam önde 2'si arkada dalların birer ucunu omuzlarına almış onu taşıyorlardı. Koloniye ulaşmaları 9 gün sürdü, son 2 günü de aç geçirdiler. Adamların omuzları dallara sürtündükleri için feci şekilde yara olmuştu. Ama Kaiser'ın ayakları neredeyse iyileşmiş, zorunlu diyet kilo vermesini sağlamıştı. Koloniye döndüğünde 10 yaş gençleşmiş görünüyordu. Kaiser'ın ilk görevi Vali Paulus Peter Zoon Van de Witten'a rapor vermekti. 2 adam eski dostu ve pek çok sırrı paylaşırlardı. Van de Witten henüz 40'ına varmamış, sürekli hazımsızlık çekiyormuş gibi görünen uzun boylu bir adamdı. Babasıyla büyük babası Amsterdam'daki Het Zeventien'e üyeydiler ve valinin dikkate şayan bir serveti vardı. İtibarı lekelenmeyip temiz bir sicile sahip olmaya devam ederse çok yakında o da Hollanda'ya dönecek ve Het Zeventien'deki yerini alacaktı. Ancak bu İngiliz serserisinin marifetleri şöhretine leke sürecek gibiydi. Kaiser en geç Courtney'in Vok mülküne ve itibarına karşı işlediği suçları valiye en ince ayrıntılarına kadar anlattı. Van de Witten'ın bu olaydaki sorumluluğunu sıkça dile getirerek valinin öfkesini alevlendirmeyi başardı. Bolca Hollanda cini ve Fransız şarabı tükettikleri tartışmaları uzun saatler boyunca sürdü. Sonunda vali Van de Witten, Louisa Leuven ve James Archibald Courtney'i getirene veya öldüklerini kanıtlayana Vok tarafından 15.000 gulden ödül verilmesine razı oldu. Koloniden kaçan suçluların başına ödül koyma geleneği uzun zamandır devam ediyordu. Koloniden ayrılma izni olan birçok avcı ve tacir, Vogt'tan aldıkları ödül parasıyla fazladan kazanç sağlardı. Kaiser sonuçtan çok memnundu. Böylelikle yüzbaşı Kutz'a vaat ettiği miktar için özenle büyüttüğü servetinin bir kuruşuna bile dokunmak zorunda kalmayacaktı. Kutz aynı gece Albay'ın şirket bahçelerinin gerisindeki gizli kulübesine geldi. Kaiser, Jim Courtney'in yakalanması için çıkacağı yolculuğun masraflarını karşılamak üzere ona 400 gulden avans verdi. 5 gün sonra koloni sınırlarının dışındaki ilk nehir olan Erste Nehri'nin yatağında bir grup yolcu buluştu. Buluşma noktasına farklı yönlerden gelmişlerdi. Grupta 4 beyaz adam vardı. Açık sarı saçları, soluk gözleri, güneşten kızarmış teniyle yüzbaşı Kutz. Saçsız başı ve pala bıyıklarıyla Kutz'un sağ kolu ve suç ortağı Çavuş Oudeman. Bir çift vahşi köpek gibi birlikte avlanan onbaşı Richter ile Lörrich. Grupta tercümanlık yapan adı çıkmış Goffel'de dahil olmak üzere 5 Hotanta süvarisi ile Bushman iz sürücü Zia da vardı. Hiçbiri Vok askeri üniformasını giymemişti. Üzerlerinde koloni yerlilerinin giydiği evde dokunmuş kaba saba kumaşlar ve deriden yapılmış giysiler vardı. Zia'nın peştemalı çevik ceylan derisinden yapılmış, Venedik boncukları ve deve kuşu yumurtası kabuklarıyla süslenmişti. Yayını ve zehirli oklarla dolu sadağını omuzuna asmıştı. Belindeki kemerde büyü yapmak ya da tedavi etmek için kullanabileceği tozlar, merhemler ve iksirleri koyduğu antilop boynuzları asılıydı. Kutz atına binerek Bushman Zia'ya baktı. ''Yolu göster seni küçük sarı şeytan ve rüzgarı iç.'' Tek sıra halinde Zia'yı izlediler. Her süvari yedeğinde üzeri yüklü bir başka atı çekiyordu. Courtney'nizi artık iyice eskimiştir. Aradan haftalar geçti. Kutz atının burnunun hemen önünde yürüyen Zia'nın çıplak sırtına ve çekilmemiş biber tanelerine benzeyen saçına baktı. Ama bu av köpeği bir şeytan. Cehennem alevleri arasından bir kar topunun izini sürebilir. Sonra heybesinde duran Vali Van de Witten'ın imzasını taşıyan izin belgesini ve 15.000 gulden'i düşünerek keyifle hayal kurmaya başladı. Yüzünde bir gülümseme belirdi. Hiç hoş bir gülümseme değildi. Bakkat bu rahat dönemin geçici olduğunu, Kaiser'ın bu işin peşini kolayca bırakmayacağını biliyordu. Zia çok yakında yine takibe başlayacaktı. Her gün diğerlerini geride bırakarak ileriyi keşfe çıkıyordu. Kaiser'ın atlarını ellerine geçirmelerinden 6 gün sonra amacına çok uygun bir yer buldu. Burada bir volkanik kaya katmanı, geniş vadi tabanını hızlıca akan nehir yatağını çaprazlama kesiyor ve vadinin diğer tarafındaki dik yamaca tırmanıyordu. Üzerinde hiçbir bitki yetişmeyen kaya katmanı, Romalılar tarafından döşenmiş bir yol gibi düzgün bir şekilde dümdüz uzanıyordu. Nehri kestiği yerde suyun aşındırmasına öyle kuvvetli direnmişti ki doğal bir bent meydana getirmişti. Nehrin kaya katmanını aşan suları 15 metre yükseklikten gök gürültüsü gibi bir sesle diğer tarafa dökülüyordu. Kaya o kadar sertti ki atların çelik nalları bile üzerinde iz bırakmamıştı. Kaiser geri dönecek dedi Bakkat, Jim'e siyah kaya katmanı üzerinde ilerlerken. Çok inatçı bir adam ve olayı bir onur ve gurur meselesi haline getirmesine sebep oldun. Vazgeçmeyecektir. Şahsen gelmese bile diğerlerini gönderecektir. İzimizi sürmek için de Zia'yı kullanacak. Koloniye gidip dönmek Zia için bile günler haftalar sürecektir dedi Jim pek de önemsemeyerek. O zamana kadar biz yüzlerce fersa ötede olacağız. Zia dikkatle silinmediği sürece bir yıllık bir izi bile takip edebilir. ''Bizim izimizi nasıl sileceksin Bakkat?'' diye sordu Jim. ''Çok atımız var.'' dedi Bakkat. Jim başını sallayınca devam etti. ''Belki de gereğinden fazla.'' Jim katırların ve ele geçirdikleri atların oluşturduğu sürüye baktı. Sayıları 30'un üzerindeydi. ''Bu kadarına ihtiyacımız yok.'' diye onayladı. ''Kaç tanesi gerekiyor?'' diye sordu Bakkat. Jim bir süre düşündü. Binek olarak ateş topu, asil yürek, kırağı ve karga. Yükleri taşımak için ve yedek olarak ise küheylan ile limon. Atların geri kalanını ve katırları izimizi silmek ve Zia'yı aldatmak için bir tuzak hazırlamakta kullanacağım. Nasıl yapacağını göster diye buyurdu Jim ve Bakkat hazırlıklara girişti. Zama sürüyü su içmeleri için kaya katmanının diğer tarafına götürdüğü sırada Louisa ile Jim de ele geçirdikleri heybelerle antilopların derisini kullanarak yanlarında götürecekleri 6 atın nal seslerini boğmak için bir tür çizme yaptılar. Onlar bu işlerle uğraşırken Bakkat Nehri'nin ötesini keşfe çıktı. Vadi yamacının oldukça yüksek bir kesiminde ilerliyor, nehir yatağından uzak durmaya dikkat ediyordu. Geri döndüğünde 6 atı sürüden ayırdılar ve ayaklarına derileri geçirdiler. Çelik nalların deriyi parçalaması uzun sürmezdi. Ama nehrin yatağına kadar sadece birkaç yüz metre ilerleyeceklerdi. Tüm eşyaları ve erzakları 6 ata sağlamca yüklediler. Her şey hazır olunca tüm atları ve katırları bir araya topladılar. Ve sıkışık bir sürü halinde kaya katmanından rahatça geçirdiler. Yolu yarıladıkları sırada yükledikleri 6 atı tuttular ve diğerlerinin karşıya geçip dik yamacı tırmanmasına izin verdiler. Jim, Louisa ve Zama kendi çizmelerini çıkarıp atlarının üzerine sıkıştırdılar ve kaya katmanı üzerinde yalın ayak yürümeye devam ettiler. Bakkat kat ettikleri yolun her santimetre karesini dikkatle inceleyerek peşlerinden geliyordu. O bile geride bırakılmış herhangi bir iz bulamadı. Deri parçaları nalların iz bırakmasını önlemişti. Atlara kendi ağırlıklarını yüklememek için yalın ayak yürüyorlar, çıplak ayakları yumuşak olduğu için hiçbir iz bırakmıyordu. Nallar da kayayı hiçbir şekilde çizmemiş, çentik açmamıştı. Jim nehir yatağına vardıklarında Zama'ya döndü. ''Sen önden git. Atlar suya çarpar çarpmaz yatağa doğru yüzmek isteyeceklerdir. Senin görevin bunu yapmalarına engel olmak.'' Zama'nın doğal bend kıyısında suyun içinde ilerleyişini endişeyle izlediler. Su önce dizleri hizasına sonra beline kadar yükseldi. Diğer tarafa geçmek için bir çaba sarf etmesi gerekmedi, sular onu taşıdı. 6 metre aşağıda suya çarptı ve izleyenlere bir asır gibi gelen birkaç dakika boyunca suyun altında gözden kayboldu. Sonra başı yüzeyde belirdi ve bir kolunu kaldırıp onlara el salladı. Jim Louisa'ya döndü. ''Hazır mısın?'' Louisa çenesini kaldırıp başını salladı. Konuşmamıştı ama Jim kızın gözlerindeki korkuyu görebiliyordu. Louisa nehrin kıyısına doğru kararlı bir şekilde yürüdü ama Jim onu o halde bırakamazdı. Uzanıp kolunu tuttu ve Louisa dokunuşundan kaçmak için bir girişimde bulunmadı. Su dizlerinin üzerine yükselene dek nehirde yan yana yavaşça ilerlediler. Sonra durup ağır ağır sallandılar. Jim duruşunu sağlamlaştırarak onu sıkıca tuttu. ''Balık gibi yüzdüğünü biliyorum, seni görmüştüm.'' dedi. Louisa başını kaldırarak ona gülümsedi ama mavi gözleri korkuyla irileşmişti. Jim kolunu bırakınca kız hiç beklemeden kendini bıraktı ve anında gürültüyle sıçrayan sular arasında gözden kayboldu. Jim korkuyla taş kesilerek kızın daldığı noktaya bakıyordu. Louisa'nın başı köpüren sular arasında aniden belirdi. Başlığını kemerine sıkıştırmıştı ama saçları açılmıştı. İpekten bir perde gibi yüzünü örtüyordu. Başını kaldırdı, inanılmazdı ama gülüyordu. Şelalenin gürültüsü sesini boğdu ama Jim dudaklarının hareketinden kızın ne söylediğini anladı. ''Korkma, seni tutarım.'' Jim rahatlayarak gürültülü bir kahkaha attı. ''Şımarı kasma!'' diye bağırdı ve bakkatın atlarla birlikte beklediği yere döndü. Atları birer birer suyun kenarına götürdü, aralarında en uysalı olduğu için asıl yüreği önce götürmüştü. Louisa'nın atlayışını görmüş olan kısrak suya tereddütsüzce atladı. Suları fışkırtarak yüzeye çarptı. Başı su üzerinde belirir belirmez kıyıya doğru yüzmeye çalıştı. Ama Louisa hemen yanına giderek kısrağı akıntı yönüne çevirdi. Gölcüğün nehir tabanının yükseldiği ucuna vardıklarında ayakta durabildiklerini fark ettiler. Louisa hiçbir sorun olmadığını belirtmek için Jim'e el salladı, başlığını tekrar takmıştı. Jim diğer atları getirdi. 2 aygır karga ile limon hiçbir güçlük çıkarmadan suya atladılar. 2 beygir kırağı ile küheylan Jim'i biraz daha zorladı ama sonunda onlar da atladı. Suya çarptıkları an Zama onlara doğru yüzmeye başlıyor, kıyıya doğru yüzmelerine fırsat vermeden onları Louisa'nın nehrin ortasında beline kadar yükselen suların içinde beklediği yere yönlendiriyordu. Diğer atların atlayışını izleyen ateş topu sıra kendisine geldiğinde bu çılgınlığın bir parçası olmamaya karar verdi. Taş bendin ortasında Jim ile bir irade savaşına giriştiler. Başını savurarak şaha kalkıyor, suyun kenarından uzaklaşmaya çalışıyordu. Jim sağa sola savruluyor ama hayvanın boynuna sıkıca tutunmaya devam ediyordu. Bir yandan da hayvana sakinleştirici ve sevecen olmasını umduğu bir tonda tehditler ve küfürler yağdırıyordu. ''Baş belası kaçık yaratık, seni aslan yemi olarak kullanacağım.'' Sonunda aygırın üzerine binmeyi başardı. Sırtına binince hayvanı zorlayarak kıyıdan atlattı. Düşüş sırasında attan mümkün olduğunca uzaklaştı. Altında kaldığı takdirde ezilebilirdi. Ateş topunun kafası suyun üzerinde belirdiği sırada onu yakalamaya hazır bir şekilde bekliyordu. Birlikte Louisa, Zama ve diğer atların beklediği yere doğru yüzdüler. Bakkat şelalenin tepesinde tek başına duruyordu. Cime akıntı yönünde ilerlemelerini işaret ederek geri döndü ve hiçbir iz bırakmadıklarından emin olmak için kaya katmanının yüzeyini bir kez daha inceledi. Sonunda emin oldu ve içi rahatladı. Diğerlerinin suya atladığı noktaya geldi. Düşmanının gözünü kör etmek için bir gizleme büyüsü yaptıktan sonra deri eteğini kaldırıp işedi. Baş ve işaret parmaklarıyla cinsel organının ucunu ara sıra sıkıyor, bu şekilde idrarın akışını engelleyerek kendi etrafında dönüyor, bir daire çiziyordu. Masum kadınların katili Ziya, bu büyüyle gözlerini perdeliyorum. Öyle ki gün ortasında başının üzerinde parlayan güneşi bile göremeyesin. Parmaklarının baskısını azalttı ve tazyikli bir şekilde işedi. Kötü ruhların sevgilisi Ziya, bu büyüyle kulaklarını tıkıyorum. Öyle ki vahşi fillerin ayak seslerini bile duyamayasın. Tekrar işemek için kendini zorlayınca gürültüyle gaz çıkardı. Bunun üzerine neşeyle sıçrayarak güldü. Kendi kabilesinin gelenek ve göreneklerini hiçe sayan Ziya, bu büyüyle burnunu tıkıyorum. Öyle ki kendi bokunun kokusunu bile alamayasın. Mesanesini iyice boşaltmıştı. Kemerinde asılı olan boynuzlardan birini alıp içinden bir tutam gri toz döktü ve rüzgara doğru üfledi. Ebedi düşmanım Ziya, bu büyüyle tüm duyularını köreltiyorum. Öyle ki izlerin ayrıldığını fark etmeden buradan geçip gidesin. Son olarak kil çömleğinden kuru bir ağaç dalı çıkarıp yaktı ve geldikleri yöne doğru salladı. Değersiz pislik Ziya, bu dumanla izlerimi gizliyorum ki beni takip edemeyesin. Tatmin olmuş bir şekilde nehrin aşağı kısmına baktı ve Jim ile diğerlerinin nehrin ortasında kalmaya gayret ederek suların içinde ilerlemesini izledi. Kıyıya çıkmaları için önceden belirlemiş olduğu güvenli noktaya ulaşmalarına daha bir fersahtan fazla bir mesafe vardı. Bakkat grubun nehrin kıvrıldığı yerde gözden kayboluşunu izledi. Diğer atlar ve katırlar vadinin yamacına yayılmışlar, sessizce otluyordu. Bakkat hayvanların yanına gitti, atlardan birini seçerek üzerine atladı. Sürüyü telaşlandırmadan usulca topladı ve nehirden uzaklaştırıp eğimli araziden yukarıya yöneltti. Dağlık bölgede amaçsızca 5 gün daha ilerledi. Ardında bıraktığı izleri gizlemek için hiçbir çaba göstermiyordu. 5. günün akşamında ölü antilopun toynaklarını ters bir şekilde ayaklarına bağladı. Sonra atları ve katırları bırakarak canlı bir antilopun adımları arasındaki mesafeye uygun bir şekilde hızla ilerlemeye başladı. Hayvanlardan yeterince uzaklaştığında Ziya'nın gözlerini perdelemek için bir büyü daha yaptı. Düşmanının izini buraya kadar takip edebilmiş olması çok düşük bir ihtimaldi. Ancak tedbiri elden bırakmamakta fayda vardı. Ziya'nın kaya katmanı üzerinde diğer hayvanlardan ayrıldıkları noktayı keşfedemeyeceğinden ve katırlarla diğer atların peşine düşeceğinden sonunda emin oldu. Ziya kendini çıkmaz bir yolda bulacaktı. Artık içi rahatladığına göre Jim ve diğerlerini bıraktığı nehir boyuna dönebilirdi. Vardığında Jim'in talimatlarını harfiyen yerine getirdiğini görünce pek şaşırmadı. Jim nehir yatağının kayalarla kaplı olduğu bölümde Bakkat'ın belirlediği noktada sudan çıkmış ve doğuya doğru ilerlemişti. Bakkat bıraktıkları izleri dikkatle sildi. Ağaç dalından yapılmış özel bir süpürge kullanıyordu. Nehirden iyice uzaklaşınca bir başka köreltme büyüsü yaptı ve hızını arttırarak ilerlemeye devam etti. Jim'in neredeyse 10 gün gerisindeydi ama öyle süratli ilerliyordu ki 4 gün sonra onlara yetişti. Yaktıkları kamp ateşinin kokusunu oraya varmadan uzun süre önce almıştı. Jim'in akşam yemeğinden sonra ateşi kalın bir kum tabakasıyla söndürüp daha güvenli bir yerde gecelemek üzere karanlıkta ilerlemiş olduğunu memnuniyetle gördü. Onaylayarak başını salladı. Sadece bir aptal izlenme ihtimali olduğunu bile bile kendi kamp ateşinin başında uyurdu. Kamp yerine vardığında zamanın nöbette olduğunu gördü. Bakkat genç adamın yanından kolayca geçti. Jim sabahın ilk ışıklarıyla uyandığında onu yanı başında oturur buldu. ''Horladığında kükreyen aslanları bile geride bırakıyorsun Somoya'' diye selamladı onu. Jim ilk şaşkınlıktan sıyrılınca küçük adama sarıldı. ''Bak Kat, kulu kuluya yemin ederim ki seni son görüşümden bu yana daha da ufalmışsın. Çok yakında seni cebimde taşıyacağım.'' 18. Ayrımın Sonu. Sayfa 180.